Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan araştırmacı Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özlem iletiyor. Stüdyomuzda programımızın daimi konu araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Türkiye'nin etrafındaki büyük meydan okumaları ve Türkiye'deki seçimleri, seçim sürecini konuşacağız. Türkiye'nin etrafında tüm coğrafyalarda istikrarsızlıklar ve krizler var. Bunların birçoğu Türkiye'yi de tehdit ediyor. Bu bağlamda Türk dış politikası önem arz ediyor. Türk dış politikasının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Tabii öncelikle mevcut fotoğrafı aslında bir çekip dinleyicilerimize paylaşmamız gerekiyor. Gerçekten de Türkiye'yi merkeze alıp etrafını irdelediğimizde adeta bir ateş çemberinin içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Özellikle son yıllarda küresel istikrarsızlık, kaos, Arap Baharı'nın etkisiyle bölgede yaşanan iç savaşlar, çatışmalar ciddi anlamda Türkiye'ye yöneldik. Büyük meydan okumaları da beraberinde getiriyor. Biraz haritaya baktığımızda, kuzeye doğru baktığımızda Ukrayna'da bir iç savaşın hala yaşanmakta olduğunu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesi dahil olmak üzere toprakların önemli bir kısmının adeta ayrılıkçı Rus yanlısı gruplar tarafından işgal edilmiş olduğunu görüyoruz. Ve Kırım bölgesi Rusya tarafından tamamen ilhak edildi ve ciddi bir gerginlik var. Sıcak çatışmalara da zaman zaman dönüşen bir süreç söz konusu. Ukrayna'da aynı zamanda ciddi bir ekonomik kriz de var. Bunların ürettiği ciddi maliyetler söz konusu. Aslında biraz daha batıya doğru baktığımızda yine birçok ülkenin hem siyasal hem iktisadi açıdan kriz içerisinde olduğunu görüyoruz. İtalya'da işte uzun süre hükümet kurulamadı. Şimdi aşırılık yanlıları hem sağda hem solda bir koalisyon oluşturdular. İtalya'nın ekonomisine ciddi anlamda bunun etkisi olduğu görülüyor. Keza Yunanistan'a baktığımızda neredeyse 10-15 yılı içine kapsayan bir kriz sarmalının içerisinde olduğunu ülkenin görüyoruz. 20 yıl öncesine, 15 yıl öncesine baktığımızda gayri safi milli hasılasının Yunanistan'ın %20-30 mertebesine gerilediğini, %25'lere varan işsizlikle yüzde kaldığı görülüyor. Türkiye'nin güneyine doğru inip baktığımızda karşımızda çok daha kötü bir fotoğraf var. Afrika bağlamında, Afrika'nın kuzeyi bağlamında ele aldığımızda Mısır'ın darbe sonrasında ciddi sorunlar yaşadığını, sosyolojik açıdan da, ekonomik açıdan da ciddi krizlerle yüz yüze olduğunu görüyoruz. Muazzam bir enflasyon var. Darbe iktidarı halkın sırtına adeta binmiş. Mısır'ın kaynaklarını tüketirken sıradan halk çok ciddi zorluklarla karşı karşıya. DAEŞ'le Sina Yarımadası'nda yüz yüzeler. Libya keza birçok farklı örgüt tarafından şu anda yönetiliyor. Parçalanmış durumda. İç savaş devam ediyor. Yine Türkiye'nin kuzeyine baktığımızda Azerbaycan topraklarının hala Ermenistan tarafından belli bir kısmının işgal olduğunu ve iki ülke arasında çatışmaların yaşandığını sınır hattında görüyoruz. Ermenistan'da muazzam bir siyasal kriz yaşandı. Halk hareketiyle mevcut iktidar devrildi. Yeni bir siyasal geçiş süreci var. Ve tabii Irak ve Suriye temelde Türkiye adına en önemli gelişmelerin yaşandığı iki bölge.
Türkiye'yi çok ilgilendiren
kesinlikle komşuları. Kesinlikle. Arap Baharı'nın da etkisiyle keza daha öncesinde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaliyle oluşmuş bir süreç. İki ülkenin birbiriyle simbiyotik şekilde etkilenerek içine girdikleri kriz söz konusu. Devlet otoriteleri çok ciddi anlamda zayıfladı. DAEŞ gibi terör örgütleri, PKK gibi terör örgütleri neşet etti ve bunlar tabii Türkiye'yi de doğrudan etkiledi. Türkiye çok uzun yıllar boyu ne yazık ki Irak ve Suriye temelli terör ihracıyla karşı karşıya kaldı. Bir yandan DAEŞ, bir yandan PKK terör örgütü eş zamanlı olarak arkasındaki ülkelerin de yönlendirmesiyle Türkiye'yi hedef aldılar ve Türkiye'yi zayıflatmaya, Türkiye'ye zarar vermeye çalıştılar. Aslında bunun da arka planında bölge yeniden şekillenirken, dizayn edilirken, adeta sınırlar yeniden belirlenirken Türkiye'yi denklem dışına itmeye çalışan bir irade söz konusuydu. Bu başarılı olamayınca Türkiye'de 15 Temmuz süreci de yaşandı. Orada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirdiği FETÖ terör örgütünün Türkiye'de darbe girişimi içerisinde olduğunu gördük. Burada evet, Türkiye'nin genel anlamda dış politikası ve iç dinamikleriyle ilgisi olmakla birlikte Türkiye'yi özellikle Suriye ve Irak'ta denklem dışına itmek isteyen bir iradenin de bunu desteklediği anlaşılıyor. Türkiye'de bunu aslında 15 Temmuz sonrasında hemen Fırat Kalkan Harekatı'nı hayata geçirerek darbe girişimine bir nevi dış politika bağlamında yanıt verdi. O dönemde Türk ordusu hem DAEŞ hem PKK'ya yönelik sınır ötesinde çok önemli bir hamle yaptı. Tabii bu da yeni güvenlik doktrini kapsamında yapılmış bir harekattı. Türkiye 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir güvenlik doktrini belirlendi. Bu Türkiye'ye yönelmiş tehditlerin kaynağını da bertaraf etmeye yönelik proaktif bir güvenlik stratejisini benimsiyordu. Bu bağlamda da darbe girişimi yapılmış olmasına rağmen çok kısa sürede ordu toparlandı ve Fırat Kalkanı harekatını Suriye'de gerçekleştirerek bölgedeki hem DAEŞ hem PKK unsurları temizlendi. DAEŞ'in Türkiye'ye karşı araçsallaştırması bu şekilde engellenmiş oldu. Çünkü sınır hattından DAEŞ tamamen Aziz Yarabulsa hattında 90 kilometrelik hattan temizlendi. Hı hı. Bununla birlikte o dönemde PKK Manbij'i ele geçirmiş ve ardından Cerablus-Bab hattını da Amerikan desteğiyle ele geçirerek Afrin'le kanton bağlantısını toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde kurma çabasındaydı. Ve böylelikle Türkiye'yi tüm İslam dünyasından, Arap dünyasından izole edecek bir terör kuşağı adeta kurulmak isteniyordu. Türkiye bunu da engellemiş oldu. Ve ardından tabii bu güvenlik doktrini kapsamında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirildi. Afrin'deki örgüt temizlendi. Irak'ta ise Kandil Harekatı düzenlenerek bir şekilde terör örgütü ve Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen bu iradeye yönelik büyük bir darbe vuruldu. Tabii tüm bunların seçimle ne alakası var? Şu bağlamda çok önemli. Bir defa altını çizmek gerekiyor. Türkiye'ye yönelmiş tüm bu tehditlerin bertaraf edilmesi ve karşı hamleler yapılması adına Türkiye'de siyasal istikrar ve siyasal irade çok önemliydi. Güçlü bir iktidarın olması, tek sesli bir iktidarın olması ve bu anlamda Türkiye'nin çıkarlarını maksimize edecek şekilde Türkiye'ye yönelmiş tehditleri bertaraf edecek kararlı hamlelerin yapılması çok önemliydi. Burada benim kişisel olarak gördüğüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeye rağmen iradesini ortaya koyması, riskleri göze alarak bu hamleleri yapmış olması çok önemliydi. Bu bağlamda iktidarın güçlü olması, bir koalisyon hükümetiyle Türkiye'nin yönetilmiyor olması çok önemliydi ve bu bağlamda bence gerçekten Türkiye hayati bir süreçten geçti ve başarılı bir şekilde bu sınavı verebildi ve Türkiye'nin çevresi bir ateş çemberi içerisindeyken bir istikrar adası olarak muhafaza edilebilmesi tüm bu meydan okumalara rağmen bu sayede gerçekleşti. Şimdi de Türkiye yeniden seçim dönemine giriyor. Tabi burada bir sistem tartışması da var. Türkiye malum parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıyor. Burada kurumsal yapıların düzenlenmesi çok önemliydi. Özellikle güvenlik bürokrasisinin yeniden dizayn edilmesi, ordu ve istihbarat kurumları, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların nasıl yapılandırılacağı, komuta kontrolünün yeni yönetimin, yeni bürokrasinin nasıl dizayn edileceği çok önemliydi ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı sürecinde 2019'a kadar giden bir süreç söz konusuydu. Burada bir belirsizlik oluşmuştu. Dolayısıyla bunun bir anda hızlıca geriye çekilmesi ve seçimlerin öne alınarak bu belirsizliğin kalkacak olması ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı sisteminin seçimler sonrasında tüm kurumsal altyapısıyla hayata geçirilecek olması Türkiye devlet aygıtlarının daha etkili bir şekilde, daha efektif bir şekilde çalışmasını beraberinde getirecek. Bu da Türkiye'nin çevresinde kendisine yönelmiş olan tehditleri bertaraf etmesi, meydan okumalara yönelik hamleler yapılması adına Türkiye'nin daha da fazla güçlendirecek bir öğe. Dolayısıyla seçimler bağlamında da mevcut anlamda Cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek kurumsal altyapının hızlıca oluşturacak olması ve belirsizliğin kalkacak olması bence çok önem arz edecek. Bu bağlamda da bence değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
24 Haziran seçimlerinden bahsediyoruz. 24 Haziran seçimleri çerçevesinde siyasi partiler birçok vaatlerde bulunuyorlar. Evet. Bunların arasında dış politikaya yönelik olanları hangisi?
Yani burada tabii mevcut iktidar partisi AK Parti'nin sunduğu vizyon çok açık, net bir şekilde ortada. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendi manifestosunda bunu net bir şekilde ortaya koydu. Küresel güç da olmasıyla bir Türkiye vizyonu sundular. Tabii yaklaşık 15 yıldır Türkiye yöneten bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Onun dış politika vizyonu net bir şekilde ortada. Daha önce sadece Batı dünyasına yönelik bir Türkiye söz konusuyken çok boyutlu bir dış politika uygulamayı tercih eden bir iktidarla karşı karşıya kaldık. İşte Afrika açılımı söz konusu oldu. İslam dünyasına bir açılım oldu. Orta Asya'ya bir açılım. Asya'ya yönelik bir eylem planı ve Rusya ile ilişkileri geliştiren ama aynı zamanda Batı ile ilişkilerini de korumaya çalışan bir Türkiye vizyonu karşımızdaydı. Bu önemli. Bunu korumaya yönelik bir dengeli bir dış politika stratejisi izlemeye devam edeceği anlaşılıyor. AK Parti'nin iddiaları bu şekilde. Ama Türkiye'yi de bir sınıf atlatacak, ölçek büyütecek gerek ekonomisiyle gerek dış politikada atacağı adımlarla küresel güç iddiasında, öncelikle bölgesel ardından küresel güç iddiasında olan bir Türkiye. İşte dünya 5'ten büyüktür vizyonu işleniyor. Burada mevcut küresel sistemin bir adaletsizlik üzerine inşa edildiği, bunun uluslararası kurumsal açıdan Birleşmiş Milletler'den diğer kuruluşlara kadar bir adaletsiz bir sistemle yönetildiğini, bunun reform edilmesi gerektiği iddiasıyla ortaya çıkmış bir AK Parti. Tabii Türkiye'nin çok daha fazla söz sahibi olabileceği, özellikle İslam dünyası ve bölgesel anlamda oluşturulmuş işte İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların çok daha aktif bir şekilde çalışabileceği ve İslam ülkelerini dünyada daha iyi temsil edebileceği bir vizyonla ortaya çıkan bir anlayış söz konusu. Tabii bu önemli iddialar var. Bunların altyapısının nasıl sağlanacağı, nasıl oluşturacağı yönelik de kapsamlı politikalar ortaya konmuş durumda. Özellikle teröre yönelik, terörün bitirilmesine yönelik, işte bu az önce ifade ettiğim yeni güvenlik doktrini kapsamında askeri harekatların devam edeceği iddiası söz konusu. Şu anda zaten Kandil'e yönelik bir harekat var ve Türkiye'ye yönelik tehditler nerede varsa buna yönelik hamleler yapacak bir dış politika anlayışı. Yine bölgesel anlamda Türkiye'nin elini güçlendirebilecek işte askeri hamleleri yapılabileceği, ikili anlaşmaların yapılabileceği bir vizyon var. Katar'daki mesela kurulacak askeri üs şu anda aslında kuruldu ama o daha da geliştirilecek. Hı hı. Somali'de atılan adımlar. Bunlara yönelik ciddi eylem dış politikada adımlar söz konusu. Tabii şu anda Türkiye ile Batı arasında bir gerginlik var. Bunun özellikle Batı merkezli oluşan, yükselen İslamofobik anlayışlar, ırkçı sağ siyasetin artması. Ama özellikle bölgesel anlamda da Türkiye ile bazı Batılı ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları. Çünkü daha önceden Türkiye'yi edilgen olarak gören ülkeler söz konusuydu ve Türkiye'ye çizilmiş bir rol vardı. Özellikle AK Parti'nin son iktidarının son yıllarında Türkiye bu kendisine çizilmiş alanın çok dışına çıkmaya başladı ve kendi ülkesinin çıkarlarını maksimize edecek şekilde hamleler yapınca Batılı ülkelerle karşı karşıya kalındı. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi bir gerginlik var. Ama AK Parti'nin dış politika vizyonunda Türkiye'nin evet çıkarları korunmaya kesinlikle devam edilecek ama Batı-Doğu dengesi de bir şekilde sağlanacak. Özellikle Türkiye'ye müzahir bazı Batılı ülkelerle ilişkiler daha da artırılacak. Mesela İngiltere buna iyi bir örnek. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkilerin daha olumlu bir şekilde devam etmesine yönelik adımlar atılacağı ifade ediliyor. Bence bu önemli ki Amerika'da da aslında bu yönde bir açılım var. İşte Manbij konusunda tarafların anlaşmaya varması, Türkiye'nin NATO üyesi olarak bölgedeki jeopolitik öneminin mevcut Amerikan iktidarı tarafından, yönetim tarafından daha iyi anlaşıldığına yönelik işaretler var. Bu da bu tarz bir şey olacak. Mevcut Suriye konusundaki politikanın devam edeceği, Irak konusundaki politikanın devam edeceğine yönelik dış politikadaki söylemler söz konusu. Ama muhalefet cephesinde tabii daha farklı bir fotoğraf var. Bir defa kapsamlı bir program ortaya koymuş değiller. Yani net olarak mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika vizyonu nedir? Muharrem İnce eğer iktidara gelebilirse, Cumhurbaşkanı olursa nasıl bir dış politika izleyecek? Bunu tam olarak anlayamıyoruz. Çünkü kapsamlı bir ne yazık ki plan ortaya koymuş durumda değiller. Ama çeşitli vaatleri ve söylemleri üzerinden analiz yapmaya çalışıyoruz. Mesela Suriye konusunda Esed rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir iddiaları var. Bu mesela AK Parti ile ciddi anlamda ayrışan bir politika. AK Parti evet Suriye'de krizin bitmesi gerektiğini, bunun için de siyasal açıdan da her türlü adım atılması gerektiğini düşünüyor ama işte yaklaşık 600 bine yakın insanın katliamından sorumlu olan Esed rejiminin meşruiyetini tamamen yitirdiğini ve Türkiye ile rejim arasında bir kesinlikle normalleşme olamayacağını ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi, keza İyi Parti ve şu anda Saadet Partisi'nin vizyonu bu anlamda rejimle birlikte hareket edebilmek ve mülteciler konusunda mesela net çıkışları var. Biraz da popülist bir söylemle mültecileri ülkelerine geri göndereceklerini ifade ediyorlar ama bunu hangi yöntemle nasıl yapılacağına yönelik de bir belirsizlik söz konusu. Yine muhalefetin genel anlamda batıyla oluşan gerginlikten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sorumlu tuttuğunu görüyoruz. Onlara göre yapısal bir sorun yok. Batı ile ilişkiler çok daha iyi gitmesi gerekirken Erdoğan ve AK Parti'den kaynaklanan bir sorun var. Batı ile ilişkileri tekrardan düzelteceklerini ve olumlu bir çerçevede süreci götüreceklerini iddia ediyorlar. Ama onun dışında dediğim gibi böyle çok irdeleyebileceğimiz ortada bir şey olmadığı için, program ve plan olmadığı için çok da yorumda bulunabilecek bir şey yok açıkçası. Hı
hı. Kandil harekatına gelecek olursak. Hı hı. Kandil'e yönelik bir askeri harekat başladı. Evet. Şu anda hangi aşamada harekat?
Tabii önemli. Türkiye şu anda eş zamanlı olarak bir yandan Memiç'e asker konuşlandırırken aynı zamanda Irak'ın kuzeyinde de kapsamlı terörle mücadele için askeri harekatlar düzenliyorlar. Aslında baktığımızda yılbaşında özellikle de Mart ayıyla birlikte hızlanan bir harekat söz konusu. Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir yıl kadar öncesinde Kandil'e bir harekat yapılması için gerekli hazırlığın yapılması için emir verdiğini söyledi. Yani muhalefet partileri bunu seçim süreciyle ilişkilendiriyorlar ama aslında bir yıldır devam eden bir hazırlık söz konusu ve Mart ayında başlamış Türk ordusunun Irak'ın içerisine girmeye başladığı bir denklem var. Tabii aslında Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye ait farklı askeri üsler daha önceden de vardı. Şimdi bunların kapsamı çok genişletiliyor ve SAP'ın daha doğusunda kalan bölgelerde özellikle de Hakurk bölgesine Kandil'e doğru uzanan güneye doğru inen derinlikte bir harekat söz konusu. Şu anda 30 kilometre kadar içeride Türk ordusu güneye doğru baktığımızda. Kandil'e doğru adım adım ilerleyen ve Kandil'i Irak'ın kuzeyiyle ve diğer PKK'ya ait bölgelerden izole edecek bir harekat düzenleniyor. Tabii ciddi hava desteği söz konusu. Son günlerde özellikle Kandil ve etrafındaki PKK hedefleri çok yoğun şekilde Türk ordusu tarafından hedef alınıyor. Çok sayıda burada PKK'lı unsur da etkisiz hale getirilmiş durumda. Daha dün basına yansıyan 35'e yakın terörist unsurun tek bir askeri hava harekatında etkisiz hale getirildiği, buna yönelik sahadan verilerde bu kayıplar doğruluyor. PKK ciddi anlamda bölgede bozguna uğratılmış durumda. Ciddi bir moral bozukluğu var. Çünkü Afrin'i zaten kaybettiler. Şimdi Membiç'e Türk ordusu girerken aynı zamanda Kandil'e yönelik de böyle bir harekat beklemiyorlardı. Hı hı. Nasıl yanıt verecekleri, direneceklerine yönelik ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Tabii bir yandan da Sincar meselesi burada önemli. Türkiye Kandil'i Irak'ın kuzeyinden izole ederken Sincar'ı da stratejik olarak önemsiyor ve bu bölgede de PKK unsurlarının tamamen elimine edilmesin Iraklı yetkililere ve Haşşab unsurlarına baskı yapıyor. Sincar'ın hemen üstü Fişabur, Rabia sınır kapısı ve Fişabur sınır kapısı var. Burada PKK'nın yine etkinlik kurduğunu biliyoruz. Bu bölgelerin tamamen ele geçirilmesi eğer söz konusu olabilirse Irak PKK'sı ile Suriye PKK arasındaki bağlantı tamamen kesilmiş olacak. Türkiye bu açıdan da bölgeyi önemsiyor. Tabii coğrafya topografik açıdan baktığımızda çok zor bir bölge.
Evet.
Suriye gibi düz bir alan değil.
Dağlık bir alan.
Dolayısıyla buna yönelik askeri harekat icra ediliyor. Tüm bölgeyi kontrol etmektense stratejik dağlar, tepeler ele geçirilip terörden temizlendikten sonra buralara geçici harekat üsleri kurularak bölgede etkinlik sağlamak isteniyor.
Peki bu harekatın süresi hakkında bir öngörünüz var mı?
Yani tabii bu süre vermek çok doğru olmayacak. Bu bir kararlılık harekatı. Yani Türkiye içeri girdikten sonra bölgeyi temizleyip geri çekilmeyecek. Burada üstlenecek ve bölgede yerel unsurların gerek Irak ordusu gerekse KDP peşmergesi kontrol eğer sağlayabildiği takdirde PKK'nın bölgelere geri dönemeyeceğine kanaat getirildikten sonra çekilecek. Dolayısıyla bu çok uzun sürecek. Adım adım icra edilecek ve minimum kayıpla PKK'ya en fazla zarar verecek şekilde icra edilecek diye düşünüyorum.
Kandil operasyonunda Türkiye'nin yanında ve karşısında olan ülkeler hangileri?
Yani burada tabii söylem düzeyinde retorikte baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye tam destek verdiğini görüyoruz. Hı hı. Ama sahada pratik uygulamalarda ne yazık ki PKK ile angajmanlara devam ediyorlar. İran yine çelişkili açıklamalar yapıyor. Zaman zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vereceğini söylese de yine bununla çelişen Türkiye'nin Irak'ın içlerinde bu tarz askeri harekat içerisinde bulunmasını eleştiren açıklamalar da gerçekleştiriyorlar. Sahadaki pratik uygulamalarına baktığımızda ise PKK'ya alan açmaya ne yazık ki İran'ın devam ettiğini görüyoruz. Ama İran'ın içinde zor bir denklem var. Şimdi batılı ülkeler Körfez Koalisyonu'na birlikte İran'ı hedef almaya başladı. Ve burada aslında Türkiye'ye ciddi anlamda ihtiyaç duyan bir İran söz konusu. Buna rağmen hala PKK'yla ilişkisine ve angajmanına devam ediyor. Ve nihayetinde artık Türkiye'yi bu anlamda kaybetme noktasına da gelmiş durumda. İran için çok geç olabilir artık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri eninde sonunda Türkiye'yi yanına alabilmek için Türkiye'ye bazı şeyler sunacak ve İran'a karşı bizim de pozisyon almamızı isteyecek. Ama İran bunu görmesine rağmen hala PKK ile angajman içerisinde kurmaya devam ediyor. Irak'ta ise tabii Abadi hükümeti şu anda iktidarda ve seçimler gerçekleşti. Şimdi yeniden koalisyon kurulup yeniden yeni denkleme göre iktidar oluşacak. Bu süreçte pozisyonlara baktığımızda Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu kapsamlı harekata çok sert bir şekilde karşı çıkmadıklarını, biraz görmezden gelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine KDP'li pozisyonlarda benzer şekilde bu meseleyi fazla gündeme getirmeden de facto olarak kabul etmek durumunda kaldılar. Türkiye açısından bu anlamda ciddi bir şey yok, tepki yok ama sahada askeri olarak baktığımızda özellikle Kandil'in hedef alındığı atmosferde Türkiye'nin İran'a ihtiyacı olduğu görülüyor. Çünkü Kandil Dağ silsilesinin en az %30'luk bölümü İran sınırlarında ve PKK unsurlarının bu bölgelere girerek kendilerini korunaklı bir alana geçiş yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla İran'la eşgüdümlü gitmesi gereken bir hareket ama ne yazık ki İran Türkiye'nin beklentilerini bu anlamda karşılamıyor.
Peki Manbij'te son durum nedir? Üç aşamalı Manbij yol haritasının neresindeyiz şu anda?
Evet, Manbij meselesinin önemli bir gelişme yaşandı. Dün itibariyle Türk ordusuna bağlı güçler, hı-hı, özellikle Manbij'in hemen kuzey hattında Sazır Nehri boyunca devriye gezmeye başladılar. Hı-hı. Bu yol haritasının ilk aşamasıydı. Şimdi farklı sektörlerde de adım adım Türk ordusunun içeriye girerek devriye ve gözetleme faaliyetleri yapacağı anlaşılıyor. Burada tabii önemli aşamalardan bir tanesi YPG'li unsurların, yani PKK'nın Suriye örgütlenmesine bağlı askeri gücün, terör unsurlarının tüm alt bileşenleriyle işte asayiş yapılanması vesaire gibi hat gibi yapılanmalarıyla birlikte tamamen Manbij'den çekilme aşaması. Burada silahlarının da ağır silahlarının da Amerikan ordusuna teslim edilmesi gerekiyor. Bu aşamanın yaklaşık bir ay kadar falan sürmesi bekleniyor. Bu aşama tamamlanırsa eğer Türk ordusu Manbij'in içinde de konuşlanmaya başlanacak Amerika ile birlikte. Ardından ise yerel unsurlardan oluşacak bir yerel yönetim modeli. Bunların da çoğunluğu Arapların teşkil edeceği bir yapı kurulması bekleniyor. Hı hı. Nihayetinde ise eğer bu model başarılı olursa Manbij modelinin Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelerde uygulanması söz konusu olacak.
Bugün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu F-35'lerin Türkiye'ye satışını askıya, evet, alan tasarıyı kabul etti. Bu tasarının kabul edilmesini nasıl yorumluyorsunuz ve Türkiye'nin buna tepkisi, hı, ne olacaktır sizce?
Tabii son dönemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir gerginlik yaşanıyor ilişkilerde. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi işte FETÖ meselesiyle başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ'nün gerçekleştirilmesi ve FETÖ'nün ana karargahının da Pensilvanya'da olması ve Amerika tarafından FETÖ'nün himaye edilmesi Türkiye adına kabul edilebilir bir durum değildi ve Türkiye'nin tüm taleplerine rağmen terör mensupları ve liderlerinin Türkiye'ye teslim edilmemesi söz konusu. Bunun ötesinde tabii Amerika'nın PKK'ya verdiği destek ilişkileri ciddi anlamda gerginleştirmiş ve Türkiye'de bir denge politikası izleyerek Rusya'yla ilişkilerini artırdı ve buradan da hava savunma sistemi olarak önemsediği S-400 sistemleri alma kararı aldı. Hı hı. Şu anda üretimleri de başladı. Evet. Amerika da buna tepki göstererek eğer Türkiye S-400 bataryaları alırsa işte Türkiye'ye sağladığı bazı silah sistemlerine boykot edecek, ambargo uygulama kararı aldı. Tabi bu Kongre'nin şu anda aldığı bir karar, bağlayıcı değil. F-35 sistemleriyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bu Amerikan doğrudan Türkiye'ye satım yaptığı bir silah sistemi değil. Ortak üretim konsorsiyum tarafından üretilen, dünyanın birçok ülkesinin içerisine dahil olduğu bir sistem. Türkiye'de F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretiyor. Dolayısıyla bu kadar kolay değil yani Türkiye'ye buna vermeme kararı, ambargo uygulama kararı. Süreç şu anda eğer tamamlanırsa Trump'ın önüne gelecek ve Trump'ın yine bu kararı onaylaması gerekecek. Bu noktada da bazı Amerikan iç hukuk sisteminde bazı farklı yaklaşımlar da var. Yani Türkiye'ye gerçekten F-35 verilmesi durdurulabilir mi? Durdurulamaz mı? Nihayetinde önümüzdeki hafta içerisinde sanırım ilk F-35 Türkiye'ye teslim edilecek Amerika'da ve Türk pilotları eğitime başlayacaklar. Tabii burada temel mesele şu. Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırabilir miyiz? Bu meseleyi kullanabilir miyiz? S-400 alınmasını ya da alınsa bile bunların kullanılmasını engelleyebilir miyiz? Anlayışı var. Diğer bir mesele ise Türkiye karşıtı lobilerin Amerikan Kongresi'ne devreye girmesi. İsrail lobileri, Körfez lobisi, yine Ermeni lobileri ve FETÖ ile birlikte hareket eden bir koalisyon var adeta. Bunlar Türkiye'ye Amerikan ilişkilerini zehirleyebilmek adına ciddi faaliyetler içerisindeler. Bu bağlamda kongrenin aldığı bir karar. Ama nihayetine bakmak lazım. Süreç devam ediyor. Dediğim gibi Türkiye'de bu F-35 üretiminin bir parçası. Dolayısıyla çok da kolay değil Amerika adına bunları Türkiye'ye vermeme kararı. Çünkü böyle bir karar Amerika-Türk ilişkilerini daha da gerginleştirecek ve Türkiye'yi Amerikan istemediği şekilde Rusya'ya daha yakınlaştıracak bir hamle. Dolayısıyla burada bir belki Beyaz Saray'ın devreye girmesiyle bir Amerikan iç siyasi sisteminde bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum.
Peki F-35'in Türkiye'ye verilmemesi, verilmesi, durdurulması durumunda NATO ittifakı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Yani tabii Türkiye'nin NATO'da önemli bir üye olduğunu biliyoruz. Jeopolitik konum itibariyle de ordusunun caydırıcılığı ve imkan kabiliyetleri açısından önemli. Şimdi Amerika içerisinde de Türkiye'nin önemine yönelik ciddi bir tartışma başladı. Malum Türkiye ile Amerika arasındaki temel sorun şu anda PKK'ya verilen destek ve bu da CENTCOM tarafından dizayn ediliyor. Ama Amerikan ordusunda yine önemli bir konumda olan YUKOM, Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye'yi kaybedildiğini, Rusya'ya Türkiye'nin yakınlaştığını, bunun Amerikan çıkarları için ciddi bir tehdit olduğunu ortaya koyarak CENTCOM'un bu tek taraflı adımlarını eleştirmeye başladı. Buna yönelik bazı işaretler de söz konusu. Dolayısıyla Amerika gerçekten rasyonel davranırsa Türkiye'yi kendisinden daha fazla uzaklaştırma potansiyeli olan böyle bir adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer atarsa gerçekten Türkiye kendi savunma sanayini bir anda yatırım yaparken bu tip yüksek teknoloji, yeni nesil uçak ihtiyacını farklı ülkelerden karşılamaya yoluna gidecektir. Tabii bunların başında da Rusya. Rusya'nın alternatif F-35'e bazı projeleri var. Bunlara Türkiye'nin dahil olması ve bir şekilde F-35 yerine Rusya'dan sistem almasını beraberinde getirebilir. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde daha büyük bir kırılmaya neden olabilir diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'deki savunma sanayi konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye kendi kendine yetebilmek adına yatırımlar yapıyor. Bu yatırımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok önemli tabii. 2000'lerin başından itibaren Türkiye'nin bu anlamda ciddi yatırımları söz konusu oldu. Ciddi finansal imkanlar ayrıldı. Araştırma, geliştirme faaliyetleri yapıldı ve bugün Türkiye gerçekten çok önemli bir noktaya geldi. 2000'lerin başında Türkiye güvenlik ihtiyaçlarının ordusunun neredeyse %80'inden fazlasını dışarıdan karşılıyordu itaat yolu. Şu anda bu rakamın 40'lara kadar düşünü biliyoruz. Milli piyade tüfeğinden zırhlı araçlara, insan savaş araçlarından işte atak helikopterlerine kadar, Altay tank projesine kadar çok geniş alanda yüksek teknoloji yatırımlar yaptı ve önemli imkan kabiliyetler kazandı. Sınır ötesi yaptığı harekatlarda da işte gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı, gerek Irak'ta düzenlediği şu anki harekatlarda, kararlılık harekatında bu silahları çok etkili şekilde kullandı ve Türkiye açısından önemli bir ihracat pazarı da ortaya çıktı. Pakistan'la mesela 30 civarında atak helikopterinin satılması için anlaşma yapıldı. Zırhlı araçları Türkiye tüm dünyaya ihraç eder konuma geldi. Yaklaşık 1,5 milyar doları aşan bir savunma sanayi ihracatı söz konusu oldu. Tabii Türkiye bunu bir adım öteye götürmeye çalışıyor. Kendi hava savunma sistemlerini, yüksek irtifa füzelerini geliştirmeye çalışıyor. TFX projesiyle bir yandan yeni nesil uçak üretimi çabası içerisinde ve adım adım bu anlamda kendisini geliştiriyor. Bir 5-10 yıllık vizyon içerisinde baktığımızda Türkiye'nin artık tamamen kendi kendine yeten milli savunma sanayini geliştirdiği ve bu anlamda ciddi ihracat yapan bir ülke konumuna geleceği görülür.
Bugün de programımızın sonuna geldik Sayın Acun. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.